Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, mağfireti, merhameti, muhabbeti üzerinize olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Haber Tadında programıyla karşınızdayız efendim. Değerli dinleyiciler, bu hafta da Haber Tadında programında elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri, bilgileri, haberleri sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz efendim. Değerli dinleyiciler, süre gelen bir tartışma var. Kişi gerçek yani bedensel yaşında mıdır yoksa hissettiği yaşında mıdır şeklinde. Bununla ilgili bir araştırma var. Gerçek yaş mı önemli, hissedilen yaş mı önemli şeklinde bir araştırma. Bu araştırmanın ayrıntılarını sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli dinleyiciler, farz edin ki nüfus cüzdanınız yok. Kendinizi de ne yaşta hissediyorsanız o yaştasınız. Bir düşünün bakalım, kendinizi kaç yaşında olarak insanlara aktarırdınız? Boyunuz ve ayak numaranız gibi dünyaya geldiğiniz günden beri geçen zaman değiştirilemeyecek bir olgudur. Ancak yaşlanma sürecini çoğu insan farklı yaşar. Bu herkes için aynı değildir. Kimi olduğundan daha geç, kimi de olduğundan daha yaşlı hisseder kendisini. Bu konu bilim insanlarının ilgisini giderek daha fazla çekiyor. Bu subjektif yaş algısı, bazı insanlar yaşlandıkça güzelleşirken bazılarının neden sararıp solduğunu anlamada önemli bir rol oynayabiliyor değerli dinleyiciler. Bunu bizzat kendi hayatımızda da gözlemleyebiliriz çevremizdeki insanlardan. Bazı insanlar yaşlandıkça böyle daha bir nurlanır, daha bir canlanır, daha bir ferahlık verir çehresi insana. Bazıları ise yaşlandığı zaman artık yavaş yavaş o hücreler ölmeye başlar, o çöküntüyü görürsünüz. İşte bunun nedeni ne? Bunu da araştırıyor uzmanlar ve bunun nedenlerinden birisinin de hissetmek, yani kendini genç hissetmek olduğunu belirtiyorlar. İnsanın kendisini olduğundan daha genç hissetme derecesi geleceğe yönelik kararlarını da etkiliyor uzmanlara göre. Ayrıca birçok araştırmada hissedilen yaşın ölüm riski de dahil sağlık açısından birçok önemli sonuçları öngörmede etkili olduğu görülmüş değerli dinleyiciler. Aslında birçok yönüyle gerçekten de insan hissettiği yaştadır diyor Amerikalı uzmanlar. Araştırmacılar şimdi de insanın yaşlanma sürecini etkileyen biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörleri belirleyerek daha uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını çözmeye çalışıyor. Bu konu uzun zamandır bilim insanlarının ilgisini çekmekle beraber son 10 yılda artarak gerçek yaşla hissedilen yaş arasındaki farkın psikolojik ve fizyolojik etkileri üzerinde yoğunlaşıyor değerli dinleyiciler. Araştırmaların ilginç alanlarından biri de hissedilen yaşın insan kişiliğini nasıl etkilediği. Yaşlandıkça insanların olgunlaşıp yumuşadığını, dışa dönüklük ve yeni deneyimlere açık olma özelliğinin azaldığını biliyoruz. Bunu günlük hayatta görebiliyoruz. Bu tür karakter değişimleri kendisini olduğundan daha genç hisseden insanlarda daha az iken, daha yaşlı hissedenlerde ise daha fazla olarak ortaya çıkıyor değerli dinleyiciler. Ancak kendisini olduğundan daha genç hissedenlerde normal yaşlanma sürecindeki bu olumlu değişimden geçerek olgunlaşıyor. Ancak onlar da bu enerjinin gençliğin tükenmesi pahasına olmuyor değerli dinleyiciler. Kendisini olduğundan daha genç hisseden insanların yaşlanma sürecinde depresyon ve demans, yani bunama riski, hastalıklar nedeniyle hastaneye yatma riski azalıyor. Daha iyi bir ruhsal ve bedensel sağlık söz konusu oluyor değerli dinleyiciler. Burası önemli, yinelemek istiyorum. Kendisini olduğundan daha genç hisseden insanlar yaşlanma sürecinde depresyon ve bunama riskinden daha az etkileniyorlar. Dolayısıyla hastalıklar nedeniyle hastaneye yatma riski azalıyor. Daha iyi bir ruhsal ve bedensel sağlık söz konusu oluyor değerli dinleyiciler. Montpellier Üniversitesi'nden Yannick Stepan 17 bin orta yaşlı ve yaşlı kişiyle ilgili uzun süre toplanan verileri incelediğinde çoğu kişinin gerçek yaşıyla hissettiği yaşı arasında 8 yıllık bir fark olduğunu gördü. Bazıları ise kendisini olduğundan daha yaşlı hissediyor ve bu gerçekten ciddi ve kritik sonuçlar ortaya koyuyordu değerli dinleyiciler. İnsanın kendisini 8 ila 13 yaş daha yaşlı hissetmesi hem ölüm riskini %18 ila 25 oranında artırıyor hem de hastalık yükünü büyük oranda artırıyordu bu araştırmaya göre değerli dinleyiciler. Hissedilen yaşın sağlıkla bu kadar bağlantılı olmasının birkaç nedeni olabilir. Yaşla gelen karakter değişikliğinin doğrudan sonucu olarak kendini olduğundan daha genç hissetmek, yaşlılıkta da seyahat ve yeni bir hobi edinmek gibi çeşitli aktivitelerden yararlanma anlamına gelebilir değerli dinleyiciler. Fiziksel ve ruhsal esenlikle hissedilen yaş arasındaki mekanizma iki yönlü olarak işliyor. İnsan depresif, unutkan ve fiziksel olarak zayıf olduğunda kendisini daha yaşlı hissetme ihtimali artıyor. Bu tam bir kısır döngü haline gelebilir değerli dinleyiciler. Stefan'ın Psikomatik Tıp Dergisi'nde yayınlanan analizi, hissedilen yaşın ölüm oranı üzerindeki etkisini inceleyen en kapsamlı çalışma. Bu etkilerin yakından incelenmesi gerekiyor. Zira insanın sağlığıyla ilgili öngörülerde doğum tarihinden ziyade hissettiği yaşı daha büyük önem taşıyor. Bu yüzden birçok araştırmacı bu karmaşık süreci biçimlendiren sosyal ve psikolojik etkenleri belirlemeye çalışıyor. Zihnimizle ve bedenimiz arasındaki zaman farkını ne zaman hissetmeye başlarız, buna yol açan nedir? Yapılan çalışmalar bunun yaşam boyu evrilen bir süreç olduğunu gösteriyor. Çocuklar ve gençler genelde gerçek yaşlarından daha büyük hisseder kendilerini. Ancak 25 yaş civarında bu değişir. İnsan kendisini olduğundan daha genç hissetmeye başlar. 30 yaşa gelindiğinde bu duygu insanların %70'inde hakim hale gelir. Zaman geçtikçe gerçek yaşla hissedilen yaş arasındaki fark giderek artar değerli dinleyiciler. Bazı psikologlar olduğundan daha genç hissetmeyi yaşlanma konusundaki negatif düşüncelerden korunma amacıyla geliştirilmiş savunma güdüsü olarak görüyor. Biofiyat Üniversitesi'nden Anna Cornett, insanların kendilerini gerçek yaşlarından farklı hissetme durumunun yaşamın farklı alanlarında değişip değişmediğini inceledi. İş, sağlık, finans gibi alanlarda yaşla ilgili olumsuz yaklaşımların en yaygın olduğu alanlarda insanların kendisini bu olumsuzluklardan uzak tutmak için olduğundan daha genç hissettiği görüldü. Toplumun yaşlanmaya karşı tutumundan kendimizi koruyarak gelecekle ilgili daha iyimser duygulara kapılmak mümkün. Bu savunmacı yaklaşım, kendini olduğundan daha genç hissetme duygusunun sağlık açısından neden yararlı olduğu sorusunda cevap buluyor. Bilim insanları kimi müdahalelerle insanların sübjektif yaş algısını düşürerek bu yararlı sonuçları yaygınlaştırma olanakları üzerinde çalışıyor. Dr. Stephens ise doktorların tüm hastalara hissettikleri yaşı sorarak gelecekte olası sağlık risklerinin erkenden belirlenebileceğine ve buna uygun bakım planları yapılabileceğine inanıyor değerli dinleyiciler. Ve araştırmaların sonuçlarına baktığımız zaman tüm araştırmaların sonuçları kişinin psikolojik olarak kendisini genç hissetmesinin bedenine büyük faydaları olduğunu gösteriyor. Eğer kişi psikolojik olarak kendisini yaşlı hissediyorsa, yani maddesel bedensel yaşından daha yaşlı hissediyorsa, bunun da bedenine negatif etkilerinin olduğunu ve bu duygunun, yani kişinin gerçek yaşından kendisini daha yaşlı hissetmesinin ölüm riskini %18 ila %25 arasında artırdığını gösteriyor diyelim ve haber tadındaya devam edelim. Bir hatırlatma da yapalım, o zaman kendimizi genç hissedeceğiz, ruhumuz asla yaşlanmayacak diyelim ve haber tadındaya devam edelim efendim. Değerli dinleyiciler, günümüzde teknoloji çağını iliklerimize kadar hissediyoruz ve bilgisayarlar, tabletler, telefonlar hayatımızın artık her yerinde var. Onlardan kaçmamız mümkün değil. İşte bu noktada bu cihazların, yani tabletlerin, bilgisayarların, telefonların ve bunlardan bağlandığımız ağların güvenliği büyük önem arz ediyor. Bu güvenliği de kullandığımız şifreler sayesinde sağlıyoruz bazı noktalarda. İşte Bu hususta çok önemli. Şifreleri nasıl seçiyoruz? Bağlantıları nasıl yapıyoruz? Hangi linkleri niçin tıklıyoruz? Bu hususta çok önemli. Bununla ilgili siber aptal deyimi var. İşte bu siber aptal deyimine karşı siber aptal olmaktan nasıl kurtulabilirsiniz? Başka bir araştırma var. O araştırmanın detaylarını sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli dinleyiciler, bilgisayar güvenliğinde en zayıf halkayı bizler, yani insanlar oluşturuyor. Peki siber suçluların işini kolaylaştıran aptallıklar yapmaktan nasıl kurtulabiliriz? İşte bu sürece siber aptal tabiri kullanılıyor. Yani siber suçluların eline yem olmak için kendi bilinçsiz şekilde hareket eden kullanıcıya siber aptal tabirini kullanıyorlar. Bilgisayar sektöründe değerli dinleyiciler. Bilgisayar destek hattını aradığınızda hattın diğer tarafındaki uzmanı sizi aptal yerine koyduğunu hissedersiniz. Telefondan duyulan derin iç çekişler ve tepeden bakan ses tonu bunu fark etmenizi sağlar. Aslında bizler için kullandıkları bir kısaltma da vardır. KISAS. Açılımı ise klavye ile sandalye arasındaki sorun. İşte bu sorun biziz değerli dinleyiciler. Şimdi bu tanıma öfkelenmeden önce kendinize sorun. En son ne zaman verilerimi yedekledim? Bir başka soru, kaç farklı online hesabımda aynı şifreyi kullanıyorum? Bir başka soru, kaç e-postadaki linke kimin yolladığını bilmeden tıkladım? İşte bu sorular çok önemli değerli dinleyiciler. Bu soruların cevaplarına göre bu siber aptal olma sürecinden arınıyorsunuz. Şifre seçimlerimizde ne kadar kötü olduğumuza dair her yıl çok sayıda örnek görüyoruz değerli dinleyiciler. Bunlar örnek şifre olarak söylüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veya password'la başlayıp ya da şifreyle başlayıp biraz daha gelişmiş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya admin şifrelerine, doğum tarihlerine, işte İstanbul'un fethine, Malazgirt zaferine ilerleyen bir skalada değişiyor. Bunun gibi şifreler kullanıyorsanız değerli dinleyiciler, elinde bir çekiçle klavyeye birkaç saat boyunca rastgele vuran bir çocuk bile sizin hesabınızı ele geçirebilir. Gerçek şu ki biz tembeliz. Kimlik ve erişim yönetimi şirketi OneLogin'den Thomas Patterson pek çok kişi şifrelerini unutuyor ve sonrasında bilgisayar destek hatlarının onlara verdiği geçici şifrelerle yola devam ediyor diyor ve ekliyor. Sorun bu geçici şifrelerin bir ay gibi uzun süreler boyunca kullanılabilmesi. Bu yüzden büyük şirketlerde yüzlerce kişinin aynı şifreyi kullanması mümkün. Bu da hackerların kazıma yöntemi denen yöntemle, yani en sık kullanılan şifreleri milyonlarca hesapta otomatik olarak deneyerek yaptığı saldırıların başarıya ulaşma ihtimalini artırıyor değerli dinleyiciler. Hackerlar 5000-6000 denemeden birinde başarıya ulaşabilir. Bir hacker 5000 hesaptan birini bile ele geçirse sistemin içine sızdıktan sonra çok daha büyük zararlar verebilir değerli dinleyiciler. Tabii bu şifreleri güvenli hale getirmek için bir şifre güvenliği adımı var değerli dinleyiciler. 6 adımda şifre güvenliği. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak birinci sırada aklınızda tutabileceğiniz en uzun şifreyi seçin. En az 8 karakterden oluşsun değerli dinleyiciler. Bir başka husus, büyük ve küçük harfleri semboller ve rakamlarla birlikte kullanın değerli dinleyiciler. Bir başka husus, çocuğunuzun veya tuttuğunuz takımın adı gibi tahmin etmesi kolay şifreler seçmeyin. Bir başka husus, şifre güvenliği için şifrelerinizi başka insanlarla paylaşmaktan sakının. Bir başka husus, iki aşamalı güvenlik kullanın. Şifrenizi girdikten sonra cep telefonunuza gelen ikinci bir şifre ile hesaplarınıza erişin. Bu güvenliği büyük oranda artıracaktır. Ve Dashlane, Stick Password veya RoboForm gibi bir şifre yöneticisi kullanmayı değerlendirin değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, neredeyse her hafta Facebook, British Airways, Reddit gibi büyük şirketlerin sistemlerinin ele geçirildiğine dair haberler okuyoruz. İki aşamalı güvenlik sistemleri veya parmak izi, ses, yüz tanıma gibi biyometrik sistemler her geçen gün daha popüler hale geliyor. Fakat biyometrik sistemlerin ofis bilgisayarlarında kullanılması kolay değil. Bilgisayarlarda bunların kullanılmasına olanak sağlayan cihazlar genellikle bulunmuyor. Siber güvenlik şirketi Bromium'un kurucularından Lampert, bilgisayarımıza indirmemiz gereken şeyleri indirme konusunda epeyce bilinçsiz davrandığımızı söylüyor. Tıkladığımız linklerde güvenlik sistemlerini aşmak için tasarlanmış kötü niyetli yazılımlar bulunma ihtimali var. Bunlar verilerimizi çalabilir ve hatta cihazlarımızın kontrolünü ele geçirebilir. Siber güvenlik uzmanı Lambert, zararlı yazılımların %99'u özel bir amaç için tasarlanmamış sıradan zararlı yazılımlar diyor ve ekliyor. Bu yazılımlar agresif bir şekilde yayılmaya çalışıyor ama pek zeki sayılmazlar. Veri güvenliği ihlallerinin %70'i talihsiz bir kullanıcının hackerların sisteme sızmasına izin veren bir linke tıklamasıyla başlıyor. Bilgisayar departmanlarında çalışanlar son yıllarda cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerin yayılmasıyla birlikte hayatlarının daha da zorlaştığını söylüyor. Bu yüzden çok sayıda büyük şirket bilgisayarları insanların aptallığına rağmen güvenlik alacak bir şekilde tasarlamak için çaba sarf ediyor. Bromium'un geliştirdiği teknoloji bilgisayardaki her işlemin birbirinden izole bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Buna teknoloji jargonunda sandbox yani kum havuzu deniyor. Lambert bir bakıma gerçekleştirilen her işlem ayrı bilgisayarlarda gerçekleştirilmiş gibi oluyor. Bir işlemi bitirdiğinizde o bilgisayarı çöpe atıp bir sonraki işlem için yeni bir bilgisayar kullanıyormuş gibi oluyorsunuz diyor. Yani bir linke tıklayıp zararlı bir yazılım indirseniz bile o yazılım bilgisayarı ve bağlı olduğu ağı ele geçiremiyor. Değerli dinleyiciler, aman dikkat, aman dikkat, aman dikkat. Günümüzde bilgilerimiz, fotoğraflarımız, videolarımız, mahremimiz, her şeyimiz bilgisayarlarımızda, telefonlarımızda. Dolayısıyla e-postalarımıza gelen linkler ele geçirebiliyor telefonumuzu, tabletimizi, bilgisayarımızı. Dolayısıyla nereden geldiği belli olmayan reklam içerikleri ve göndericisini tanımadığımız maillerin içerisindeki linklere tıklamayalım. Değerli dinleyiciler, durduk yere başımıza iş açmayalım diyelim ve haber tadında devam edelim. Değerli dinleyiciler, teknoloji geliştikçe takip sistemi de kolaylaşıyor. Artık günümüzde bir şirkete ait araçlar ya da taşıtlar varsa bunlara birer çip takılıyor, minik çip ve bunlar merkezi bir sistemden, bilgisayardan, telefondan, tabletten kolayca takip edilebiliyor. Bu birçok şey için geçerli. Telefonlar takip edilebiliyor. Telefonların uyduyla iletişiminden, telefonların nerede olduğu, telefon sahibinin nerede olduğu takip edilebiliyor. Bir husus daha var ki bu artık son nokta sanırsam. İnsana çip takılıyor değerli dinleyiciler ve o çip sayesinde artık günümüzde elektronik kelepçe vesaire de var ya, onun gibi bir şey. Bu suçlular için değil, suçsuzlar için de, yani normal çalışan insanlar için de artık uygulanmaya başlandı. Sendikalarsa çalışanlara çip takılmasına karşı şirketler işçilerin önceliklerine odaklansın diye bir açıklama yapıyor. İngiltere'de bu açıklama yapılıyor. Bunun ayrıntılarına bakalım dilerseniz. İngiltere'nin en büyük işveren örgütüyle İşçi Sendikaları Federasyonu, şirketlerin çalışanlara çip taktırması uygulamasının yayılmasından endişe duyduğunu açıkladı. İngiltere merkezli RFID çip üreticisi Biotech'in şimdiye kadar 150 kişiye çip taktığı belirtiliyor. Evcil hayvanlara takılanlara benzeyen pirinç tanesi büyüklüğündeki cihazlar, baş parmakla işaret parmağı arasına derinin altına yerleştiriliyor. Bu çiplerle el sallanarak iş yeri binasının ana kapıları açılabiliyor, şirket arabaları çalıştırılabiliyor, çiplere çalışanların sağlık bilgileri de yüklenebiliyor değerli dinleyiciler. BioX adlı bir İsveç şirketi de çip hizmeti veriyor. BioX'in İngiltere'de çalışanlarına çip taktırmaları için büyük hukuk ve finans şirketleriyle görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Söz konusu firmalar arasında yüz binlerce çalışanı olan bir şirketin de olduğu belirtiliyor değerli dinleyiciler. 190 binden fazla üyesi olan işveren örgütü CBI'den yapılan açıklamada bu uygulamanın yaygınlaşmasından kaygı duyulduğu belirtilerek şirketlerin rahatsız edici bu uygulama yerine çalışanları ile ilgili başka önceliklere odaklanması gerektiği vurgulanıyor değerli dinleyiciler. Bazı işverenler çalışanların mahremiyet haklarını hiçe sayarak teknoloji yoluyla mikro yönetim peşinde koşuyor deniliyor değerli dinleyiciler. Biyotek şirketinin kurucusu Steven Northam ise Guardian gazetesine şimdiye kadar deneme amaçlı olarak 150 kişiye çip taktıklarını, uygulamaya finans ve mühendislik şirketlerinin ilgi gösterdiğini söyledi. Kendisine bir başka şirketinin yöneticilerine de çip taktırdığını söyleyen Northam, İspanya, Fransa, Almanya, Japonya ve Çin'e cihaz gönderdiklerini kaydetti. Bir kişiye çip takmanın maliyetinin ise 70 sterlinle yani 90 dolarla 260 sterlin yani 335 dolar arasında değiştiğini belirtti şirketin sahibi Steven Northam değerli dinleyiciler. BioX firmasının kurucusu John Osterland da Daily Telegraph gazetesine bu çiplerin hukuk ve finans şirketlerinin güvenliğini artırabileceğini savundu. Bu şirketler hassas belgelerle çalışıyor, çipler yardımıyla bu dosyalara erişimde sınırlamalar getirilebilir deniyor. BioX şimdiye kadar çoğu İsveç'te 4000 kişiye çip taktıklarını belirtiyor. Geçen yıl Wisconsin'daki Treescore Market adlı firma, ABD'de çalışanlarına gönüllülük esasına göre çip taktıran ilk şirket olmuştu. Değerli dinleyiciler, empati kurduğunuz zaman gerçekten hoş bir durum değil. Düşünün, vücudunuza bir çip enjekte ediliyor ve günlük hayatınızda o çiple birlikte dolaşmak zorundasınız. Nereye giderseniz gidin, çaya, kahveye, bahçeye, gezmeye, sohbete, hepsinde o çip sizinle birlikte, birileri o çiple sizi izleyebiliyor. Dolayısıyla mahrem hayatın ihlali, özel hayatın ihlali ama uygulama başlamış. Evet, 4-5 bin kişiye bu çipten takılmış. Büyük şirketler böyle bir talepte bulunabilir mi? Evet, bulunabilir ama çalışanlar buna nasıl tepki verir? O da işte zamanla netleşecek bir durum değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, kış resmen kendini hissettirdi. Bir yandan yağmur, bir yandan soğuk rüzgarlar, titir titir titreyen insanlar, montlar, bereler, atkılar, içlikler, botlar, gerçekten kışı tüm benliğimizle yaşıyoruz. Özellikle İstanbul için söyleyeyim bunu. Tabii Anadolu'nun diğer bölgelerinde de, güzel ülkemizin diğer bölgelerinde de durum farklı değil. Gerçekten kışı artık iliklerimize kadar hissetmeye başladık. Özellikle bu hafta soğuklar kendini oldukça yüksek perdede hissettirmeye başladı. İşte kışın değerli dinleyiciler, kendimizi soğuktan korumak için ya da soğuktan etkilendiğimiz zaman bu soğuğun etkilerinden arınmak için sığındığımız bir liman var. Nedir o liman efendim? Kış çayları. Bitkilerin o şifa dolu içeriklerinden faydalanmak için kış çayları üretiyoruz. Bir farklı farklı bitkileri, farklı farklı şifalı bitkileri karıştırarak belli bir karışım elde ediyoruz. İşte bu elde edilen karışımlar aktarlarda kış çayı olarak satılıyor. İçerisine 8-10 farklı bitki çayı eklenen bu kış çayları şifalı olduğu iddiasıyla satılıyor. Peki bu kış çayları, birçok çayın, birçok bitki çayının karışımından oluşan bu bitki çayları gerçekten şifalı mı yoksa tam aksine zararlı mı? Ayrıntılarına bakalım. Değerli dinleyiciler, kış mevsiminin gelmesiyle kış çayları tezgahlardaki yerini aldı. Aktarlar, en az 10 çeşit bitkiyle hazırlanan kış çaylarını doğal olduğu için zararı olmaz şeklinde savunurken, işin bilimini yapan akademisyenler ise bitkilerin de kimyasal bileşiklerden oluştuğunu, bu nedenle bu kadar fazla sayıda bitkinin bir arada tüketilmesinin yarar aksine zarar vereceğini ifade etti değerli dinleyiciler. Önce bir aktar gözüyle olaya bakalım. Bir aktarın açıklaması. Aktar diyor ki yaklaşık 15 çeşitten kış çayı hazırlıyoruz. Kış çaylarının içine ıhlamur, kuşburnu, ada çayı, tarçın, zencefil, nar çiçeği, papatya vesaire gibi bitkileri karıştırıyoruz diyor aktar. Kış çaylarının bitkinlik, yorgunluk, halsizlik, mide bulantısı, burun akıntısı, gripal enfeksiyon, nezle, öksürük, nefes darlığı gibi rahatsızlıklarda etkili olduğunu belirtiyor aktar. Uzmanların iddialarına karşın bunlar doğadan gelen şifalı bitkiler, tamamen bitkisel olduğundan dolayı hiçbir yan etkisi yok diyor değerli dinleyiciler. Doğal ürünler tamam, bitkisel ürünler tamam ama her şeyin değerli dinleyiciler, azı karar, çoğu zarar. Dünyadaki en şifalı malzemeyi, en şifalı bitkiyi bile alsanız, o bitkiden fazla kullandığınız zaman, o üründen fazla kullandığınız zaman bünyenizde zarara dönüşüyor efendim. Ne demiş atalarımız, ne de güzel söylemiş, bir şeyin azı karar, çoğu zarar. Şimdi bu kış çaylarına bir de akademisyen gözüyle bakalım değerli dinleyiciler. Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Perihan Gürbüz'ün açıklamaları. Mucizevi karışım olduğu iddia edilen kış çaylarının beraberinde birçok sıkıntıyı getirdiğini söylüyor açıklamasında yardımcı doçent doktor Perihan Gürbüz. Bu tür ürünleri asla önermediklerini belirtiyor. Bu karışımlarda gerçek doğru bitki var mı? Bitkinin doğru kısmı var mı? Ve bundan ötede 10-15 bitkinin karıştığı bir çayda çayı hazırlarken alınan miktara düşen bitki miktarının ne olduğunu asla bilemeyiz diyor. O nedenle kesinlikle bu karışık bitki çaylarını, yani kış çaylarını önermiyoruz diyor Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Perihan Gürbüz. Değerli dinleyiciler, doğadan gelen bitkilerin yan etkisinin olmadığı düşüncesinin tamamen yanlış olduğunu da belirtiyor bir akademisyen gözüyle, işin üstadı gözüyle yardımcı doçent doktor Gürbüz. Doğada yetişen her şeyin sınırsız miktarda tüketileceği ve bir yan etkisi olmadığı düşünülüyor. Bitkiler birer kimyasal bileşik üreten fabrikalardır. Bir bitkide hiçbir zaman tek başına bir molekül bulunmaz. Molekülleri bir ilaç, tablet formunda görüldüğünde kimyasal olarak düşünülüyor da neden bitkiyken doğal gözüyle bakıldığı muamma ve çok yanlış bir düşünce ifadelerini kullanıyor değerli dinleyiciler. Doçent doktor, affedersiniz, yardımcı doçent doktor Perihan Gürbüz. Evet değerli dinleyiciler, biraz önce de söylediğimiz gibi bir şeyin azı karar, çoğu zarar. Dolayısıyla bitki diye, bitki çayı diye hepsini bir arada harmanlayıp neyin neye zararı, neyin neye faydası olduğunu bilmeden, içindeki kimyasalların birbiriyle uyuşup uyuşmadığını bilmeden rastgele bir yöntem tehlikeli. Uzmanlar bu kış çaylarından uzak durulmasını tavsiye ediyor. Kendiniz araştırabilirsiniz. Yani illa birçok çayın harmanlanıp ortaya koyulduğu bir kış çayı değil. Bir nane demleyebilirsiniz, bir ıhlamur demleyebilirsiniz. Bunları birbirinden bağımsız tüketebilirsiniz değerli dinleyiciler. Ya da birbiriyle buluşturuldukları zaman zararı olmadığı bilinen çayları birbiriyle buluşturabilirsiniz. İşte nane ile kekiktir mesela. Bunun zararı olmadığını biliyoruz. Bunu araştırıp bu şekilde kendinize karışık çaylarda yapabilirsiniz. Ama en iyisi bağımsız bir şekilde ıhlamurunuzu içmek ya da bağımsız bir şekilde nanenizi, bağımsız bir şekilde kekiğinizi, bağımsız bir şekilde ada çayını içmek ve bunlar da azı karar çoğu zarar atasözünü de uygulamak. Yani günde 2 bardak ıhlamur, 2 bardak zencefil. Ben mesela geçtiğimiz 2 ay boyunca zencefil, bal, tarçın karışımını çokça tüketmeye başladım. Neden? İşte havalar soğudu, vücut direncim artsın, gribe, soğuk algınlığına, nezleye yakalanmayayım diye. Tamam, grip, soğuk algınlığı, nezle, bunlardan korundum. Günde yaş zencefil, değerli dinleyiciler, böyle bir mandalina büyüklüğünde yaş zencefili demliyordum. İçine tarçın atıyorum, içine birkaç parça limon atıyorum ve günde 3-4 bardak onu içiyordum. Ve baktım 1-1,5 ay sonra tamam, grip yok, nezle yok. Kendimi gayet dinç hissediyorum, kendimi gayet sağlık hissediyorum ama yüzümde böyle adeta ergenlik sivilceleri gibi 7-8 tane sivilce baş göstermeye başladı. Beslenme uzmanına danıştım, diyetisyene danıştım. Aman ha Rasih Bey dedi. Çünkü zencefilin karaciğere bazı zararları varmış. Fazla kullanıldığı zaman günde bir ceviz büyüklüğünden fazla zencefil tüketimi vücuda zarar veriyormuş. Karaciğere özellikle büyük zarar veriyormuş değerli dinleyiciler. Ben de kestim onu, o sivilcelerden de kurtuldum. Vücuduma verilen zararı da ortadan kaldırdım. Dolayısıyla bunu da hatırlatmış olayım. Azı karar çoğu zarar, zencefil aman, taze zencefil kışın özellikle herkes kullanıyor. Çok faydalı, doğal antibiyotik, işte bağışıklık sistemini kuvvetlendirici diye. Ama bir ceviz büyüklüğünden fazlası zarar zencefilin değerli dinleyiciler diyelim ve bu uyarıyı yaptıktan sonra haber tadındayı noktalayalım efendim. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, çehrenizde tebessümün, gönlünüzde huzurun daim olması temennisiyle, Rabbimin sizi sevmesi, sevdirmesi ve sevindirmesi temennisiyle, haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek temennisiyle, hoşça kalın. Dostça kalın efendim.